Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ekonomi gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan iletebilirsiniz. Program danışmanımız ve konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, sizlerle bu hafta 2020-2022 yeni ekonomi programını konuşacağız ama öncesinde bir telefon bağlantımız var. TRT muhabiri Feryal Ardal telefon hattımızda bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, merhaba. Feryal Hanım'la para piyasaları haftaya nasıl başladı, gelişmelere ilişkin detayları alacağız. Son durum nedir? Ekonomi gündeminde bu hafta hangi verileri takip edeceğiz? Detayları Feryal Ardal aktaracak. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, teşekkürler. Haftanın başındayız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine ekonomik program 2020-2022 toplantısında konuşmalar yaptı. Bugün detaylarını siz de zannediyorum değineceksiniz. 3 kamu bankasından konut kredilerinde yeniden yapılandırmaya dönük bir imkan getirildi. Bu da haftaya başlarken önemli gündem maddelerinden biriydi. Öte yandan tabii ki ekonomik veriler takip edilecek. Dış ticaret verileri geldi. Yurt içinde gözler ama bu hafta enflasyon verisinde olacak ve Amerika'dan gelecek bir dizi ekonomik veride özellikle Cuma günü gelecek olanlar yakından izlenecek tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var şu dakikalar itibariyle geliniyor. İhtiyaç duyulursa enflasyonu desteklemek için daha fazlasını da yapma imkanımız var demiş Mario Draghi. Görevinin artık sonlarına yaklaşıyor, devredecek Christine Lagarde. Şimdi piyasalardaki rakamlar nasıl haftanın ilk işlem günü itibariyle diye baktığımızda Amerikan dolarını şu an itibariyle 5 lira 65 kuruş seviyesinde görüyorum. Avro ise 6 lira 17 kuruş seviyesinde. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %14,02 düzeyinde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 105 bin puanın üzerinde sabah açıldığından bu yana 105 bin 400 puana yakın şu anda %0,23'lük bir değer artışı var Cuma günkü kapanışa göre. Altın fiyatlarına baktığımızda ise orada da çeyrek altının 441 lira olduğunu görüyorum. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira ve Cumhuriyet altını kapalı çarşıda 1816 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan yeni ekonomi programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Yeni ekonomi programla 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlendi. Geçen yıl ilk kez açıklanan yeni ekonomi programına göre nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor değerli hocam? Geçen yıl dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı. Bu yılın ana teması ise değişim başlıyor olarak belirlendi. Genel değerlendirmelerinizi alarak başlayalım.
Evet, geçen sene biliyorsunuz bir ekonomide özellikle kurlardan kaynaklanan bir sorun yaşanmıştı ve bu kur hareketliği sonrasında makroekonomik değişkenlerle ilgili tabii beklentiler değişince yeni daha önce orta vadeli program açıklanıyordu ve geçen yıldan itibaren de yeni ekonomi programı adı altında ve yine 3 yıllık bir perspektifte temel makroekonomik değişkenlerle ilgili bir yol haritası belirlenmeye başlanıldı. Siz de ifade ettiğiniz geçen yılki temel argümanlar, temel motto diyelim, değişim, disiplin ve dengelenmeydi. Burada tabii dengelenme daha çok öne çıkan bir husus oldu. Çünkü Türkiye ekonomisiyle ilgili bir cari açık problemi vardı. Yani cari açığın milli gelir içerisindeki payı geçmiş dönemlerde de aslında hani problemler biz diyelim yaşadık. Hatta 2011 yılında cari açık milli gelir içerisindeki payı %10 seviyelerine kadar çıkmıştı. Yani bu %10 seviyesine çıkması aslında birçok ekonomi için hani finansmanı zorlaştığı için ya da finansmanı maliyette olduğu için ya da bu yüksek miktarda finansman bulmak problem olduğu için genelde işte faizler yükseliyor, işte temel makroekonomik problemlerde problemler oluşuyor. Yüksek faiz dolayısıyla hani borçlanma artıyor, borcun faizi artıyor. Dolayısıyla birçok sorun yaşanabiliyor. O yüzden yani geçen yıl bu kadar olmamasına rağmen tabii değişen küresel koşullar çünkü yani o cari açığı finanse edebilmek için dışarıdan borç bulmanız lazım. Bir de koşullar o zaman yani işte faizler yükseliş dönemi başlamıştı dış piyasalarda ya da dış piyasalarda bu finansmanı bulmak zor olduğu için işte kurlarda da diyelim hani bir hareketlenme kur faiz enflasyon hani o geçişkenliği dolayısıyla ne oldu işte cari açığın kontrol altına alınması ya da azaltılması dolayısıyla daha düşük cari açıkla ekonomik büyümenin sürdürülmesi konusunda bir tercih yapıldı. Yani bu yani şey bir tercih yani fedakarlık isteyen bir tercih çünkü bizim gibi ekonomilerde daha düşük cari açık yani cari açık milli gelir içerisinde payını düşürdüğünüzde maalesef daha düşük büyüme oranlarına razı olmanız gerekiyor. Yani bizdeki şey şu değil. İşte ben hani yüksek büyüme gerçekleştireceğim ama yüksek büyüme maalesef yüksek cari açığı beraberinde getiriyor. O yüzden yani bu yüksek cari açığın neden olabileceği sorunları yani yaşadığımız için ya da bildiğimiz için ya da dış koşullardan dolayı çok daha farklı diyelim sorunlar oluşmaması adına Türkiye'de geçen yıl yeni ekonomi programında dengelenmeyle cari açığın azaltılması hatta bu yılki açıklanan rakamlara baktığımızda bir cari fazlaya dönüş var yani hani cari açık değil de cari fazla bekleniyor ve bu geçen yılki yeni ekonomi programla aslında bu yani dengelenme dediğimiz şeyin başarıldı belki
%75'ini hayata geçirdiğimiz açıklandı.
Evet yani hani dengelenme konusunda cari açığın azaltılması konusunda bir başarı olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu başarının bir de devam etmesi gerekiyor. Yani hani bu başarının maliyeti maalesef şey oldu yani düşük büyüme oldu. Çünkü büyüme hedefine baktığımızda, beklentisine baktığımızda bu yılki büyümenin %0.5 yani pozitif bir büyüme var ama %0.5'lik yani birin altında bir ekonomik büyüme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani biz bu dengelenmeyi hani gerçekleştirdiysek işte şu andaki disiplin açısından da baktığımızda bütçe açığının milli gelir içerisindeki payı %3'ün altında yani 2.9'luk bir diyelim hedef var gelecek yıl için sonraki yıllar için ve bu %3'ün altında olması şöyle önemli. İşte Maastricht kriterlerine göre işte ülkelerin bütçe açığı milli gelir içerisindeki payı %3 altında olması gerekiyor. 3 ve altında olursa yani bu Maastricht kriterlerine hem uyum hem de hani tehlike çanlarının çalmaması ya da bütçe açığının başka sorunlara neden olmaması ya da işte bütçe açığı dolayısıyla diyelim faizlerde diyelim diğer makroekonomik göstergelerde mali göstergelerde sorun olmaması adına önemli. Hani o sınırlar içerisinde kalmak önemli. Tabii burada bir değişim kısmı önemli. Yani değişim kısmı gerçekten yani kısa vadeli bir diyelim şeyden bir süreçten bahsetmiyoruz. Yani biz diyelim cari açığı azalttık ya da işte cari fazlaya geçtik. Gelecek yılki cari açık hedefi 1.2'lik bir cari açık hedefi var. 2020 için. Dolayısıyla hani %1.2'lik bir cari açık hedefi bizim gibi ekonomiler için gerçekten önemli. Yani hani düşük bir oran ve sürdürülebilir bir oran. Tabii bunun devam etmesi için bu değişim tarafı itibariyle de bazı adımları atmanız gerekir. Yani hem düşük cari açıkla devam etmeniz gerekiyor, hem de yani bu değişim hemen hadi işte ithalatı işte azaltalım, ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretelim ya da işte enerjide dışa bağımlıyız, bu bağımlılığımızı hemen azaltalım. Yani
bugünden yarına
değişecek bir şey değil. Ya da işte
kademeli bir geçiş.
Kademeli tabii. Şimdi işte ihracatı artıralım, bir taraftan hem üretimimizi artıralım, diğer taraftan da cari açığı finansmanına yarayacak ya da döviz kazandırıcı işlemleri diyelim hızlandıralım. Ya da işte hep bahsediyoruz ya, yüksek teknoloji ürünler üretelim. Dolayısıyla katma değerli ürün ürettiğimizde bir taraftan üretim arttırıyoruz, diğer taraftan ihracatın miktarını arttırdığımızda ihracat ile ithalatın arasındaki fark, yani o aradaki farkın azalması hem dış ticaret açığını azaltıyor, hem cari açığı azaltıyor, hem de cari açığın finansmanı için gerekli olan diyelim döviz kazandırıcı işlemlerden, yani para kazanıyorsun, döviz kazanıyorsun, hani finansmanı da kolaylaşıyor. O yüzden yani hani bu değişim başlıyor. Hani bu, çünkü bu yeni ekonomi programın temel mottosu bu. Hani esas üzerinde diyelim odaklandığımız nokta değişim kısmı ve bu değişim kısmı ile ilgili işte Sanayi Bakanlığı tarafından sanayi teknoloji stratejisi, yani ağırlıklı olarak az önce bahsettiğimiz o Ar-Ge'de işte kaliteli, nitelikli ürün üretmede, küresel markalar oluşturmada, işte yüksek teknoloji içerisindeki sanayi içerisindeki yüksek teknoloji ürünlerin payının arttırılması, imalat sanayinin milli gelir içerisindeki payının arttırılması, hani bunlar çok yani strateji gerektiren, uzun süre belki işte kaynak ayrılması gereken alanlar olarak bakıyoruz ve bu değişim kısmını yani belli bir hızla sürekli hale getirmek gerekiyor. Yani ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmekten bahsediyoruz. Yani oranın sürdürülebilir olması için bu değişim, yani üretim yapısının değişimi bu anlamda da önemli. Yani bir taraftan ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmemiz gerekir. Diğer taraftan da cari açığın, diyelim hani düşük cari açık, işte hatta işte cari fazladan bahsediyor. O düşük cari açığın bize kazandırdığı nedir? İşte daha düşük cari açıkla belli bir ekonomik büyümeyi biz ne bileyim sürdürmeye çalışıyoruz ve bunun sürdürülebilir hale gelmesi için bu anlamda bu kazanımların da devam etmesi gerekir. Yani işte cari açık bu sene diyelim, gelecek sene %1.2, ekonomi %5. Bir dahaki yıl yine hedefimiz %5 ama cari açığında çok fazla da şey olmaması gerekiyor. Yani artmaması gerekiyor. Bu kazanımların sürdürülebilmesi için yani bu sürecin, değişim sürecinin gerçekten hem sürekli hale getirmemiz gerekiyor, hem de bu kazanımları da devam ettirmemiz gerekiyor.
Sayın Bakan'ın konuşmalarında öne çıkan detaylardan biriydi. 2022'de hedef cari dengenin sıfırlanması dedi. Ve cari dengede turizm strateji belgesinin desteğini de göreceğiz açıklamasında bulundu.
Yani aslında oradaki şu, yani az önce bahsettiğimiz, yani diyelim üretimde o değişim tarafında nasıl cari açın düşük kalması önemliyse, diğer taraftan da diyelim cari açık, çünkü belli bir cari açığa bu ekonominin diyelim ihtiyacı var ya da düşük cari açıkla yani Türkiye bu ekonomik büyümeyi sürdürmesi gerekir. Çünkü işte enerjide dışa bağımlıyız, belli malların üretiminde girdilerine dışa bağımlıyız ve bu bağımlılık dolayısıyla mevcut küçük de olsa belli bir oranda bir cari açıkla gitmemiz gerekiyor ve bu cari açığın finansmanı da önemli. Yani cari açık açığa razı olmamız gerekiyor ama finansmanı konusunda diyelim işte ihracata ağırlık verdiğimizde dediğimiz gibi hem üretim artıyor hem döviz kazandırıcı işlemler diyelim sağlıyoruz. Diğer taraftan finansmanın konusunda turizm yani önemli bir kaynak. Yani turizm gelirlerimizi diyelim arttırdığımızda yeni bir turizm strateji belgesi açıklandı ve oradan gelecek kaynaklar dolayısıyla hani ülkeye gelebilecek diyelim yargı reformundan bahsediyoruz, yatırım ortamının iyileştirmesinden bahsediyoruz, doğrudan yabancı yatırımların gelmesi, ülkeye daha büyük miktarlarda diyelim fonların gelecek olması, gelme olasılığının diyelim yükselmesi bu anlamda hani cari açığın finansmanını kolaylaştırıcı unsurlar olarak öne çıkıyor.
Detaylara arının ardından devam edelim değerli hocam. Ekonomi gündeminde ikinci bölümde karşınızdayız. Saatlerimiz 14.22'yi gösteriyor ve ikinci bölümde aramızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Esat İpek de katıldı. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Efendim 2020-2022 yeni ekonomi programını konuşuyoruz. Ekonomide önümüzdeki 3 yılın yol haritası niteliğini taşıyan çok önemli bir strateji planı. Sizin değerlendirmelerinizle devam edelim değerli hocam.
Evet, bugün Sayın Bakan'ın açıkladığı yeni ekonomi programının, geçen sene ilki açıklanan yeni ekonomi programının ikincisi açıklandı. Programın başlığı değişim başlığıydı ve geçen seneki programın devamı niteliğindeydi adeta. Şimdi ifade edildiği şekilde biraz bakacak olursak, işte şu an geldiğimiz dönemde kur ataklarından önceki döneme büyük ölçüde dönüldüğünü ifade etti Sayın Bakan. Ertelenen yatırım ve harcamaların artık önünün açıldığını, dolayısıyla da bu dengelenme sürecinin yani ilk yeni ekonomi programındaki dengelenme sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Artık 2020'nin ortasına itibaren değişim döneminin başlayacağı söylendi. Şimdi geçen sene açıklanan eylemlerin baktığımızda %75'inin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu ciddi bir önemli bir rakam. En temel hedefin de burada öne çıkan en temel hedeflerden birinin de geçen sene yaşadığımız ciddi enflasyon sorununun işte %5'ler seviyesine çekilmesi olduğunu görüyoruz. Bunun öncelikli hedef olarak belirlendiğini ve bunun piyasa aktörlerine açık bir şekilde ifade edildiğini gördük bugün. Enflasyon oranlarına baktığımızda 2019 için 112.1'lik bir enflasyon hedefini, yani bununla 2019'un bu şekilde kapatılacağı öngörülüyor. 2020 için %8.5'luk, 2021 için %6'lık ve 2022'de %5'in altına inen 4.9'luk bir enflasyon oranından bahsetti Sayın Bakan. Merkez Bankası'nın rolünden bahsedebiliriz burada belki biraz. İşte Merkez Bankası'nın gösterdiği güçlü duruş sayesinde enflasyonla ciddi bir mücadele yapıldı. Destekleyici tedbirlerle beraber bugün 2018 programında bu yıl için hedeflenen %15,9'un da altında bir rakamla yılı tamamlayabileceğiz. Yine Merkez Bankası'nın güçlü duruşunun bu şekilde devam etmesiyle ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de hedeflenen rakamların tutturulabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili birkaç tane de tedbir mahiyetinde şey açıkladı bakan.
Yol haritası
açıkladı. Aynen, bir yol haritası açıkladı. Mesela bunlardan bir tanesi döviz baskısından kurtulmak için kamu alım garantisi verilen bazı sektörler var. Buradaki alım garantilerinin TL bazlı yapılacağını söylüyor. Özellikle enerji alanında bu alım garantileri döviz üstünden imzalanıyordu, alım garantisi anlaşmaları. Bu da dolayısıyla bir geçen sene yaşadığımız gibi bir kur şokunun ciddi manada kamuya bir yük bindirmesi anlamına geliyordu. Bu doğrudan tabii bir şekilde işte enerji fiyatlarına ve dolayısıyla da enflasyona yansıyan bir etki doğuruyordu. Yine enflasyonla mücadele bağlamında hal yasası ve perakende yasasını uzun zamandır konuşuluyor ama çok kısa bir süre içerisinde çıkartılacağı ifade edildi. Bu da önemli bir adım. Belki en önemlilerinden bir tanesi yol haritasının kilometre taşlarından bir tanesi olabilecek bir şey. Kamunun kontrolündeki fiyatların artık cari enflasyon rakamıyla değil de yeni ekonomi programında hedeflenen enflasyon oranına göre belirleneceği. Bu şu bakımdan önemli. Şimdi cari enflasyon yüksek olduğu durumlarda bu ileriye dönük de bir yüksek enflasyon beklentisi oluşturuyor. Dolayısıyla da enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ama ekonomi programındaki hedeflere göre bir fiyatlama yapıldığı zaman diyelim önümüzdeki dönem için hedeflenmiş daha düşük orandaki bir enflasyon oranını tutturabilmeniz daha gerçekçi, daha kolay oluyor. Tabii istenilen ve arzu edilen her zaman bu ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle çalışanlar için yani burada kamunun kontrolündeki fiyatlar dediğimizde işte enerji fiyatları da belki buna dahil oluyor ama daha çok insanları ilgilendiren burada çalışanların maaşları ile ilgili yani memur maaşları ile ilgili bir durum oluyor. Tabii memur maaşlarına bakarak da özel sektörün kendi çalışanları için uyguladığı zam oranları ortaya çıkıyor. Burada yani hassas bir dengenin gözetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü yeni ekonomi programının hedefleri doğrultusunda çok az miktarda verilecek bir zam oranıyla enflasyona göre bir ekleme, zam oranına yapılan bir enflasyon eklemesi oluyor biliyorsunuz, iyileştirmesi. Bunun belli bir seviyenin altında kalması ciddi manada çalışanların alım gücünü etkileyecektir. Dolayısıyla bunda da mutlaka bir denge gözetilecektir diye düşünüyorum ben. Yılı cari fazla vererek tamamlayacağız. Zaten bugüne kadarki açıklanan rakamlara baktığımızda da bunu açıkça görebiliyoruz. Hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük cari fazlasını vereceğiz muhtemelen. Burada şu önemliydi. Şimdi cari fazla veriyoruz ama herkesin eleştirdiği bir nokta vardı. Büyümeden taviz veriyoruz. Burada da sık sık bahsettiğimiz işte Türkiye ekonomisinin en büyük probleminden bir tanesi büyüme ve cari açık ikileminde kalması. Bu noktada da yine bir şeye değinildi. İşte büyümeden taviz vermeden yani büyümeyi arttırarak bir cari denge gözetileceği ifade edildi. Burada belki cari fazla verilmese de cari açığın kontrol altında tutulması yine önemli bir şey.
Hatta 2009 yılını örnek gösterdi Sayın Bakan konuşmada.
Evet aynen 2009 yılında da benzer bir büyümede düşüş yaşanmıştı ama cari açıkta herhangi bir değişim olmamıştı. Dolayısıyla bu dönemin başarılarından bir tanesi olarak ifade edildi bu. Burada asıl işte hani... Yeni ekonomi programının da başlığı olan değişim başlıyorum. Asıl ortaya çıktığı nokta burası bence. Çünkü burada şundan bahsedebiliriz. Yani bu biz ihracata dayalı bir büyüme istiyoruz artık önümüzdeki süreçte. Ve bunu yapabilmemiz için belli ürünlerin ara mallarının ithal etmemiz gerekiyor. Zaten bizim cari açığımızın önemli faktörlerinden bir tanesi hatta en önemli faktörü ara malı ithalatı. Yani tüketime dayalı İthalatın pek bir cari açıkta açıkçası şeyi yok, etkisi yok. Dolayısıyla burada şunu anlıyoruz. Demek ki bu aramalı olarak ithal ettiğimiz ürünlerin bir kısmı ithal ikameci ekonomi olarak adlandıramayız bunu ama Türkiye'de üretilecek. Yani bu işte hani her seferinde vurguladığımız yapısal dönüşüm olayının aslında bir şekilde planlı programlı şekilde nasıl hayata geçileceğinin ifadesi. Eğer bu başarılabilirse ciddi manada hedeflerinde daha ötesinde bir ekonomik başarı elde edilebilir diye düşünüyorum ben. Uzun zamandır da herkesin yapısal reform olarak işte tartıştığı bunların ne olduğunun hani çok açıklanamadığı yapılamadığı durumun artık açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. Zaten işte önümüzdeki yıl için %5'lik bir ekonomik büyüme hedefi verildi. Devamında da aynı şekilde Türkiye'nin doğal büyüme oranı olarak %5'lik bir büyüme oranının yakalanacağı ifade edildi. Bunu yakalamak için de zaten yani bu dönüşümün ilk başlangıçta bir kere sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili yine işte büyümenin desteklenebilmesi için bazı sektörlere teşvik verildi ve bunların verilmeye devam edeceği yine söylendi. İşte ne bu? Buna yönelik bazı adımlar da atılıyor diğer bakanlıklarla birlikte ortak hareket edilerek. Mesela yüksek teknoloji ve inovasyon merkezleri açılıyor Sanayi Bakanlığı'nın verdiği teşviklerle onun bünyesinde. Yine Türkiye Varlık Fonu ciddi manada bu büyüme sürecine katkı verecek diye ifade edildi. Tabii burada Türkiye Varlık Fonu'nun sahip olduğu kapasitenin yatırımla yönlendirilmesi verilmesi ciddi manada pozitif bir etki doğuracaktır bence de. Ben de öyle, o şekilde düşünüyorum. Turizm yine büyümeyi destekleyecek olan en önemli sektörlerden bir tanesi ki bugün işte baktığımızda 50 milyar dolar civarında bir turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz işte yıl sonunda. Geçtiğimiz hafta Turizm Bakanlığı'nın da 2023 turizm belgesi, strateji belgesi şeklinde bir açıklaması oldu. Burada da 2023 yılında 70 milyon turist ve 65 milyar dolarlık bir turizm gelirinden bahsedildi. Bu ciddi manada bizim büyümemize pozitif bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca cari denge açısından da ciddi manada bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun elde edilebilmesi için bazı kısıtlar var önümüzde. Şu anki kapasitemizin neredeyse maksimumunu kullanıyoruz biz. Dolayısıyla turizm sektöründe bu hedeflerin yakalanabilmesi için bir yatırım programı organize edilmesi gerekiyor. Belli bir kapasite artışına gidilmesi gerekiyor. Bunun önünde de şu anki konjonktürel durum dolayısıyla hani girişimcilerin ne kadar istekli olup olmadığı biraz tartışma konusu. Ama sektöre verecek teşviklerle bunun önünde rahatlıkla açılabileceğini düşünüyorum ben. Yine lojistik master planının hazırlandığı ifade edildi. Bu da çok önemli bir şey. Hani ticari altyapıların güçlendirilmesi lazım ki yani oradan siz bir şekilde fayda elde edebilin. Bütçe dengesiyle ilgili yine bazı şeyler söyledi. İşte belki tutturulamayan birkaç hedeften bir tanesi işte bütçe dengesi. Bunun sebebi olarak da haklı olarak geride bıraktığımız dönemin ciddi manada zor bir yönü vardı ve bu dönemi hani yumuşak iniş dediğimiz şekilde ifade edildiği şekilde gerçekleştirebilmek için kamunun kaynaklarının kullanılması gerekiyordu. Yani yerinde bir hamleydi bence. Bu da dolayısıyla bütçe açığı olarak bize bir geri dönüşü oldu. İşte ama 2.9 seviyesinde koruyabildik bütçe açığını. Zaten Avrupa Birliği'nin kriteri olan Maastricht kriterlerinden bir tanesi de bütçe açığı ile ilgili %3 seviyesini bütçe açığını öngörüyor. Onun altında tutabilmek bence önemli. Hedefler açısından da baktığımızda 2019-2020'de 2.9'luk, %2.9'luk bir açık. 2021'de bunun azalmaya başladığını ve 2.5'luk bir açık olacağını, 2022'de de bunun 1.5'a kadar düşeceğini tahmin edildi ve programda o şekilde ifade edildi. Yine bütçeleme ile ilgili bir revizyonun yapılacağını söyledi Sayın Bakan. Burada performans esaslı bütçelemeye yönelik bir çalışma yapıldığını ifade etti. Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bir reformdan bahsetti. Burada sosyal güvenlik sisteminin reasürans dengesinin iyileştirilmesi için bazı adımların atılacağını söyledi ki geçtiğimiz günlerde Cuma günü zannedersem, Türk Reasurans AŞ diye bir şirket kuruldu. Tek ortağının Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Bunun da bu sosyal güvenlik sisteminde yapılacak reformun ilk ve en önemli adımlarından birisi olduğunu düşünüyorum ben. Yine vergilendirme ile ilgili, vergi sistemi ile ilgili ciddi manada bir reformun yapılacağı ifade edildi. Burada da en dikkat çeken şey belki de yani vatandaşa dönük tarafıyla ifade edilmesi gereken işte az kazanandan az çok kazanandan daha çok vergi alınacağına yönelik bir görüşün benimseneceğini evet. Ve bunun
vergi reformu adı altında açıklandı.
Evet mi? Evet. Yani bu uzun yıllarda Türkiye'de konuşulan her zaman ifade edilen ama maalesef bir türlü gerçekleştirilememiş bir şey. Umarım önümüzdeki dönemde bu başarılabilir. Zaten lüks tüketim mallarından alınan yüksek vergilerin de 2021 yılına kadar devam edeceğini ifade etti Sayın Bakan. Bu da bir nebze de olsa hani çok kazanandan daha fazla vergi alınmasının hani
adaletin sağlanacağı yönünde bir adım.
Bir adım evet. daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz 2018 Eylül'de açıklanan yeni ekonomi programında ifade edilmiş dönüşüm ofisinin kurulacağı. Bu ofisin kurumsallaştığı ve tam kapasiteyle çalışmaya başladığı yine ifade edildi. Bu ofisin kurumsallaşmasının önemi işte biraz önce bahsettiğimiz Sanayi Bakanlığı ile mesela işte Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Merkezlerinin kurulması bir tarafıyla da bu yeni ekonomi programıyla yani ekonomik büyüme hedefleriyle de doğrudan ilgili bir durum. Dolayısıyla bu dönüşüm ofisinin kurulması ve bakanlıklar arası koordinasyonun bir üst seviyeye taşınması hedeflerin yakalanmasına da ciddi manada pozitif bir etki oluşturacaktır diye düşünüyorum.
İşsizlik oranı hedeflerinden de bahsetmek gerekiyor galiba.
Evet, işsizlik de işte bir tanesi zaten bütçe açığı, bir tanesi de istihdamla ilgili, işsizlikle ilgili hedeflerdi, tutturulamayan hedefler arasında. İşsizlikle ilgili şu anda yani problemli bir durum var. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi aslına bakarsanız inşaat sektörü. İnşaat sektörü uzun yıllar kredi genişlemesinden dolayı ciddi manada bir büyüme yakaladı. Ama bu hani çok böyle realize edilememiş, işte hani balon olarak ifade edilen bir büyümeydi. Dolayısıyla ekonomide problemli, sıkıntılı bir durumla karşılaşınca sektör ciddi manada zarar gördü ve büyük oranda bir istihdam problemi ortaya çıktı orada. Dolayısıyla bizim şu andaki aslında işsizlik problemimizin başat unsurlarından bir tanesi de inşaat sektörü.
Şimdi nasıl bir yol haritası açıklandı?
Burada yine o değişim başlıyor başlığının yine hani yansıdığı bir şeyi görüyoruz. Buradan ortaya çıkan işsizliğin başka sektörlere yansıtılacağını ifade etti Sayın Bakan. Zaten daha önce de benim de işte söylediğim gibi büyümenin ihracata, sanayiye dayalı olarak teşvik edileceği ve bu yönde planlanacağı, organize edileceği söylemişti. İnşaat sektöründen çıkan istihdamın da bu sektörlerde istihdam edileceği. Özellikle yine genç işsizliğine değindi, ciddi manada büyük bir problem bizim ülkemiz için. Bununla ilgili de yeni mesleklerin oluşturulup yani bir noktada beceri dönüşümü dediğimiz şeyin programlanarak, yapısal reform şeklinde ve gençlerin bu şekilde yönlendirilerek istihdamın pozitif olarak destekleneceği ifade edildi. Belki son başlıklardan bir tanesi de finansal istikrar konusuydu. Burada da şu anda dolarizasyon diye ifade edebileceğimiz ciddi manada bize problem oluşturan, ileriye dönük de problem oluşturan bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. İşte şu an ekonomideki en büyük problemlerden birine diye vatandaşa sorsanız belki çoğu kişi size işte bir işsizlik, iki kurlardan bahsedecektir. Hani kendini doğrudan etkilemese bile psikolojik bir etkisi vardır bunun, ki doğrudan da ekonomiye bir etkisinin olduğunu zaten biliyoruz. Burada son rakamlara baktığımızda 190 milyarı geçkin bir döviz tevdiat hesabından bahsediyoruz. Yani bu toplam mevduat hesaplarının içinde %40 aşan bir orana tekabül ediyor. Bu da ciddi manada insanların yaptıkları tasarrufu döviz olarak tutmalarına yöneldiklerini gösteriyor. İşte dolarizasyon olarak ifade ettiğimiz şeyin bu olduğunu ve bunun bir şekilde önlenmesine yönelik adımların atacağını ifade etti Sayın Bakan. Yine burada da şöyle bir problem var, ben onu söylemek istiyorum. Şimdi bu noktada ciddi baskı olursa eğer insanların bu sefer parasını farklı araçlarla değerlendirip sistemden çekip yastık altında değerlendirebileceği gibi bir risk de var.
Algıyı doğru yönetmek mi gerekiyor?
Hem algıyı doğru yönetmek gerekiyor hem de dengeyi iyi gütmek gerekiyor. Umarım bu da bir şekilde başarılabilir. Kredi kanallarının açılması yine ifade edildi. İşte özellikle 2018 Ağustos'undan sonra, bu yaşadığımız kur şokundan sonra enflasyonun ciddi manada hızlı bir şekilde yükselmesiyle özel sektörde ciddi bilanço dengelerinde bozulmalar oldu. İşte bankalar da bunu gerekçe göstererek yani kredi imkanlarını neredeyse minimum seviye indirdi. Yani işte 30'lardan, 35'lerden, 40'lardan kredi vermek için ticari kredi verilmesi gibi durumlar ortaya çıktı. Yani bu oranlar hani kredi kullanma demek gibi bir şey oluyor yani. Zaten bütün kredi musluğunun kapatılması gibi bir şey. İşte böyle bir durumun tekrar vuku bulmaması için çeşitli adımlar atılacağı ifade edildi. Bunların neler olacağını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Yine sermaye piyasalarının derinleşmesine yönelik adımların atacağı söylendi. Bu noktada akla gelen şey piyasa araçlarının, yani bu sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi oluyor. Bunların da neler olacağını yine göreceğiz. Zaten geçtiğimiz döneme baktığımızda özellikle bankaların, özellikle de kamu bankalarının işte yeni sermaye piyasası araçlarını işte ortaya çıkardıklarını gördük. Bunların devamı da gelecektir diye düşünüyorum muhtemelen. Tamamlayıcı sigortaya değindi Sayın Bakan yine. Burada Tamamlayıcı emeklilik sistemi zannederim merkeze alınan bir şeydi. Burada da hepimizin bildiği bireysel emeklilik sistemi. Muhtemelen bu sistemin bir şekilde revize edileceği, dönüştürüleceği, belki zorunluluğun burada bir üst seviyeye çıkartılacağı bir şey düşünülüyor olabilir diye düşündüm ben. Bankaların aktif kalitelerinin arttırılması, yani bir nevi banka bilançolarına daha iyi bir hale getirilmesi için adımların atılacağı. Ve son olarak da İstanbul Finans Merkezi projesi, işte uzun yıllar önce zaten ortaya atılmış bir projeydi. Bu ekonomik konjonktürden dolayı bir nebze geri planda kaldı. Zannedersem bir veya iki önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği, hani belli ki teşvik edilecek bu projenin hızlandırılması, öne alınması. 2021 sonuna doğru sisteme dahil edileceği ifade edildi. Ben onun da pozitif katkısının olacağını düşünüyorum. En azından bizim ciddi manada bir kaynak finansmanı problemimiz var. Bunun bir nebze olsun hafifletilmesi için pozitif bir etki sağlayacağını düşünüyorum ben diyebilirim. Şimdilik bu kadar.
Ya. Aslında bayağı bir
çok güzel özetledi. Sayın Bakan'ın konuşmalarını detaylı bir şekilde.
Evet. Şimdi tabii hani diğer yeni, yani ilk yeni ekonomi programı ve ikincisi yani karşılaştırdığımızda geçen yani ilk yeni ekonomi programında ağırlıklı olarak biz hani hedefte şey, düşman şeydi, cari açıktı cari. Yani cari açın azaltılması, işte o dönemde biliyorsunuz kur enflasyon faiz döngüsü var, yani çok gerçekten hızlı gelişiyordu ve yani birbirini tetikleyen, yani o aradaki bağlantılar çok yani hızlı çalıştı bir dönem yaşadık. Yani o şimdi onun işte kırılması konusunda, faizlerin düşürülmesi, enflasyonun düşürülmesi konusunda belli çabalar vardı. Zaten hani enflasyon ve cari açık bu anlamda, yani geçen yılla karşılaştırdığımızda bariz bir hani bir şey, yani hedeflerde ya da işte elde edilen mücadelede bir başarı elde edildi gözüküyor. Tabii burada ki şimdi hedef açıkçası büyüme, yani hani büyüme rakamı dediğimiz gibi işte 0.5 bir şey var, beklenti var 2019 yılın 3. çeyreğindeyiz. Ama 2020 yılı için %5'lik bir hedef var. Yani bu büyümenin nasıl gerçekleştirileceği, işte hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği de piyasalar, yani birden 0.5 büyümeden %5'lik bir hedef. Ve şimdi şey soruyor, hani bu nasıl olacak? Yani o cari, evet. Ama cari açığı da yani şimdi cari fazla veriyoruz. Gelecek %1.2'lik cari açık var ve düşük cari açıkla bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mevcut kazanımları da hani elimize tutarak, yani bu bunun yani piyasalara bu mesajın da hani doğru diyelim verilmesi gerekiyor ve bu hedefin gerçekten yani Türkiye ekonomisi için, yani Türkiye ekonomisi %8'lik 9'luk oranları yani başarmış, yani büyüme potansiyeli olan bir ekonomi, fakat yani tekrar yani yüksek cari açıklar ya da işte yüksek bütçe açıklarına da neden olmadan bunu başarmak gerekiyor. Yoksa hani Türkiye gerçekten o potansiyeli var, gerçekleştirebiliyor. Diğer taraftan da bu büyümeyi gerçekleştirirken işte cari açık 3'ün altında 2.9'luk bir cari açık hedefi var gelecek yıl, sonraki yıllarda. Yani o cari şey, bütçe açığının da artmaması gerekiyor. Yani hani diyelim işte bu kaynağı az önce Esat da bahsetti, o hani finansal istikrarın korunması adına, yani büyüme için gerekli olan kaynakların bir şekilde, yani iyi kaynaklarla bu büyümenin finanse edilebilmesi lazım. Yani eğer işte daha düşük enflasyonla, daha düşük cari açıkla, daha düşük diyelim bütçe açığı, yani çünkü onlar yani Türkiye'nin mutlaka o anlamda yani hem kazanımları koruması lazım hem de düşük o göstergelerle devam etmesi gerekir. O yüzden işte son kısımda bu finansal istikrar anlamında işte İstanbul Finans Merkezi diyelim, varlık fonu ile ilgili belli altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, yani işte bugün yine yargı reformu paketi meclise gitti. Yani mesela o yargı reformu ile ilgili yani hem işte belli konularla ilgili sıkça eleştirilen dışarıda yani yabancı sermaye girişinin sağlanması, yatırım ortamının diyelim iyileştirilmesi, işte hep şeyden bahsediyoruz ya, işte ülke risk priminden bahsediyoruz. Yani o risk priminin düşmesi daha yani dışarıdan diyelim yüksek miktarlarda diyelim kaynak geldiğinde hem finansal anlamında o dışarıya bağımlılık diyelim azalıyor, hem de bağımlılık azaldığı gibi dışarıdan diyelim borçlandığınızda bu borcun maliyeti düşüyor, faizleri düşüyor. O buradaki faizlerin daha düşük olmasına neden oluyor. Düşük faizler işte yani şu anda diyoruz ya işte döviz tevdiat hesapları sürekli artıyor. Yani o onun kırılması gerekiyor. Yani değişim aslında yani o genel algıda bir diyelim iyileşme olduğunda faizlerdeki diyelim düşüş dolarizasyon sürecinin kırılması, kaynakların diyelim çözülmesi, işte tasarrufların yatırıma gitmesi, dolayısıyla bunun ekonomik büyümeyi desteklemesi, işte üretim artışı tekrar işte hem üretim hem kalan kısmının ihracat olarak gerçekleştirilmesi, hani dışarıdaki koşulları da iyi olduğunu, yani iyi olacağını, yani çok hani kötü şeylerle, koşullarla karşılaşmayacağımız varsayımıyla bu ekonomik büyümeyi daha sağlıklı diyelim koşullarda, şartlarda Türkiye'nin gerçekleştirme şansı var. Yani dediğimiz gibi ama işte bazen bizden diyelim kaynakların sebepleri olabilir. Bazen dışarıdaki koşullar diyelim kötüleştiğinde, mesela hani bu ticaret savaşları zorlaştığında işte ne kadar işte dünyanın şu anda problemi o değil mi? Yani işte ihracat daralıyor, büyümeler düşüyor. Dolayısıyla küresel koşullar yani daha da diyelim ya da küresel büyüme yavaşlıyor.
Büyüyememe gibi bir durum.
Problem ortaya çıkıyor. Çünkü ülkeler satamadığında kendi içine dönüyor. Yani işte kendi iç ekonomik kısmına, yani harcamalara dönüyor. Bu bir taraftan ekonomi belki canlandırıyor ama bir taraftan da bizim kaynağa ihtiyacımız var. Yani hani tasarruf yapın diyoruz, değil mi? Ama bir taraftan da işte ekonomiyi canlandırmamız gerek. Yani bu yalnız kendi vatandaşlarımızın canlandırılmasının yanında dışarıda da Türkiye'nin yani dış talebine ihtiyacı var ya da işte ihracata ihtiyacı var. Dolayısıyla yani bu dönem birçok alanda yani üretimden tutun işte ihracat miktarına kadar, ihracat edilen malların niteliğine kadar ya da işte dışarıda gelebilecek finansmana kadar, finansmanın niteliğine kadar, işte hani bir sıcak para mı geliyor yoksa işte doğrudan yabancı yatırım mı geliyor? Hani birçok alanda bir değişime gerçekten ihtiyaç var ve bu değişimle hani Türkiye gerçekleştireceği bu ekonomik büyümenin hem sürdürülebilir olması hem de yani bulunduğu o orta gelir grubundan yani yüksek gelire ya da orta gelir tuzağından çıkması için bu değişimin belki de birkaç yıl devam etmesi gerekiyor. Bu üretim yapısının değişmesi adına.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olun. Yeni ekonomik programdaki temel makro göstergelerdeki hedeflerden söz ettik bu hafta. Konuklarımız Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Esat İpek'ti. Ekonomi gündeminde önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.